Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapise girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titus, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. Bir, Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu bir ve ikinci bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği üçüncü bölümden onuncu bölümler arasındadır. Üç, Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına, kutsallar kutsalına girme olanağının sağlanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bir kez aydınlananları, göksel armağanı tadanları, kutsal ruha paydaş olanları, Tanrı sözünün yararını, gelecek çağın güçlerini tadanları, sonra da düşüşe gidenleri yeniden günahtan dönme yenilenmesine eriştirmek olanaksızdır. Çünkü onlar Tanrı oğlunu kendileri için yeniden çarmıha geriyor, aşağılıyorlar. Toprak ardı ardına üzerine yağan yağmuru emer. Bundan sonra kimlerin yararına işlenmişse onlara verimli ürünü sunarak Tanrı'dan kurtuluk alır. Ama diken ve kengel verirse onaylanmaz. Onun lanetlenmesi yakındır. Sonu ateşte yanmaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları söylememize karşın kurtuluşu içeren konularda durumunuzun bundan daha üstün olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, böyle okuyoruz. İbranilere Mektup 6. bölüm 4-9 ayetler arasında. Bu bizi kutsal kitaptaki zor kesimlerden birine getiriyor. Bu parçanın anahtarı 9. ayettir ama söyleneni anlamak için metnin çerçevesine, bütününe ihtiyacımız vardır. Bu ayetlerin birkaç yorumu vardır. Bütün yorumlar içerisinde en az tatmin edici bulduğum yorum, burada söze edilen Mesih inanlılarının kurtuluşlarını kaybeden Mesih inanlıları olduklarıdır. Yani bir zamanlar iman etmişler, kurtulmuşlar ama şimdi kurtuluşlarını kaybetmişlerdir. Bu görüşü, bu yorumu kutsal kitap ışığında kabul edemiyorum, tatmin edici bulamıyorum. Değerli dostum, bir kimse İsa Mesih'e iman etmişse, İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak yüreklerini almışsa, yani Mesih'e güvenmişlerse kurtulmuşlardır. Önemli olan şey imanlarının miktarı değil, imanlarının kime yönelik olduğudur. Kaybolmayacak güvenli bir kurtuluşumuz olduğunu ve inanlının Mesih'te güvencede olduğunu inkar edenler kutsal kitapta en çok bu parçaya dönerler. Değerli dostum, sevgili dinleyicim, kurtuluşumuzun güvende olduğuna inandığımı çok açık bir şekilde bildirmek istiyorum. Çünkü kutsal kitap bu konunun üzerinde özellikle durur. Örneğin Pavlos, elçi Pavlos, Romalılar 8:1'de şöyle diyor: İsa Mesih'e iman edenlere artık hiçbir yargılama yoktur. Değerli dostum, bu büyük gerçeği Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan, onları doğru sayan Tanrı'dır şeklinde elçi Pavlos bu durumu en yüksek doruğa götürüyor. Tanrı'nın tahtı Mesih'e güvenen en zayıf, en alçak gönüllü insanın arkasındadır. Ve bugün Tanrı'nın evreninde bu kurtuluşu yok edebilecek hiç kimse yoktur. Kim Mesih'e iman edenleri suçlu çıkarabilir? Hiç kimse. Bakın Pavlos Romalılar 8:34-39'da ne diyor? Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa. Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Bu sözleri benliğinize, yüreğinize, düşüncelerinize işlerseniz değerli dostum, büyük bir güvence kaynağınız olacaktır. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyunlar sayılmışız. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Bu sizi tatmin etmiyor mu? Öyleyse devam edeyim. Pavlus'un söyleyecekleri daha bitmemiştir. Eminim ki diyor Pavlus, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey. Bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecek. Başka deyişle bizim kurtuluşumuz güvencededir. Bu kurtuluşu veren Rab İsa Mesih'in kendisidir ve kimse dünyada, evrende hiç kimse bu kurtuluşu yok edemez. İsa Mesih Yuhanna 10. bölümde şöyledir: koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler, onlara sonsuz yaşam veririm. Ne tür bir yaşam? Sonsuz yaşam. Eğer bir yaşam kayboluyorsa o zaman o yaşama sonsuz diyemezsiniz. Asla mahvolmayacaklardır. İsa Mesih'e iman edene bundan böyle yargı yoktur. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bu, değerli dostum, Tanrı sözünün verdiği güvencedir. Bu sizin ona tutunma yeteneğinizle ilgili bir şey değildir. Rabbin sizi tutmasıyla ilgilidir. Burada İsa'nın kendisi Tanrılığın sonsuz bilgeliği ve tam yetkisiyle bizi tutabileceğini ve kendisine güvenenlerin hiçbir zaman mahvolmayacaklarını söylüyor. Önemli olan sizin güveniniz her şeye gücü yeten Tanrı'da mı yoksa yenilebilen bir Tanrı'da mı? Bizler Tanrı'nın ailesine doğduktan sonra kaybolmayacağımızı çok açık bir şekilde bildiren kutsal kitap ayetlerinden sadece birkaç tanesini size bildirdim. Kişi bir kere Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı'nın çocuğu olduktan sonra sonsuz yaşamı vardır. İbraniler 6. bölüm 4-9'daki insanların bir zamanlar kurtulmuş olup kurtuluşlarını kaybettikleri yorumunu bu yüzden kabul edemiyorum. Başka bir yorum şöyledir. Eğer saparlarsa demektedir. Bunun olması sadece bir olasıdır. Yazar bunun gerçekleştiğini söylemiyor. Sadece bunun mümkün olduğunu söylüyor. Bu görüşün doğru yorum olduğunu savunanlar bunun kutsal kitaptaki en büyük eğer olduğunu söylerler. Üçüncü bir yorum, İbraniler 6:6'nın eski Yunancasında gerçekten eğer olmadığıdır. Sapanlar olarak tercüme edilmelidir. Bu yüzden bu insanların bir başka yorumu vardır. Bu yorumda bu kişilerin Mesih inanlı olduklarını söyleyen ama gerçekte Mesih inanlısı olmayan kişiler olduklarıdır. Bu yorum aynı zamanda çok değerli kutsal kitap uzmanları da savunuyorlar. Yani kişi İsa Mesih'e geliyor ama gerçek anlamda hiçbir zaman yeni doğuşu yoktur böyle birilerinin, Yahuda gibi. Bu kişilerin gerçek inanlılar olmadıklarını, sadece inanlı olduklarını söyledikleri görüşünü ben bir yerde biraz zayıf buluyorum. Kutsal kitap Mesih'e inandıklarını sadece söyleyen kişilerden söz eder. Bunlar inancı terk eden kişilerdir. Örneğin Petrus 2. mektubunda şöyle yazmıştır. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Köpek kendi kusmuğuna döner, domuzda yıkandıktan sonra çamura yuvarlanmaya döner. Bu kişiler gerçek inanlılar değillerdi. Sadece öyle olduklarını söylüyorlardı. Ama İbraniler 6'da gerçek inanlılar buluyoruz. Çünkü birçok bakımdan böyle olarak tanımlanmışlardır. Eğer 4. bölüme dönerseniz parçanın tamamını görebilirsiniz. Orada bu insanların suç ve günahlarından ötürü ölü olduklarından değil, kulaklarının uyuşuk olduğunun söylendiğine dikkat edeceksiniz. Şimdiye dek öğretici olmanız gerekirken Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var. Size yine süt gerekli, katı yiyecek değil diyor. Bebek oldukları için süte ihtiyaçları var. Kurtulmamış insanın süte falan ihtiyacı yoktur. Onun yaşama ihtiyacı vardır. Onun yeniden doğmaya ihtiyacı vardır ilk önce. Günahları ve suçları içinde ölüdür böyle birisi. Yeniden doğduktan sonra süt ona yardımcı olabilir. Bu yüzden İbranilerin yazarının bebek Mesih inanlılarına hitap ettiğini ve onları olgunlaşmaya teşvik ettiğine inanıyorum. Burada kendilerine hitap edilen kişiler Yahudi inanlılar olduklarından bu uyarının sadece onlar için olduğuna inanan başka yorumcular da vardır. İbraniler mektup yazıldığı sırada tapınak hala yerindeydi. Ve İbraniler yazarı İbrani Mesih inanlılarını kurban sistemine geri dönme konusunda uyarıyor. Çünkü bunu yaparak Mesih'in günahları için ölmediğini söylemiş olacaklardı. Bu yüzden bu görüşe inananlar İbraniler 6:4-6'nın sadece o zamanki İbrani Mesih inanlılar için olduğunu ve günümüzle bir ilgisi olmadığını söylerler. Bir başka grupta İbraniler 6:4'teki imkansız sözcüğünü vurgular. Onları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Bunun ardındaki düşünce insan için imkansız ama Tanrı için imkansız olmadığıdır. Hatırlarsanız ise bir kez yine şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır demişti. Tabii ki cennete kendi başımıza girmek her birimiz için imkansızdır. Bir kurtarıcımız vardır. Benim düşünceme, yorumuma göre ilk olarak bu parçada yazarın kurtuluş sorusunu ele almadığıdır. Yani burada hiçbir zaman kurtuluştan söz etmiyor. Kurtulmuş insanlardan söz ettiğine inanıyorum. Aydınlatılmışlar, göksel armağanı tatmışlar, kutsal ruha ortak edilmişler ve gelecek çağın güçlerini tatmışlardır. Şimdi metnin akışı kurtuluşun sonucu olan ödüllerden söz ettiğini gösteriyor. 6. ayette yoldan saparlarsa diyor, yeniden, şimdi dikkat edin, tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur diyor. Kurtuluşa değil, tövbeye. Tövbe Tanrı'nın inanlılardan istediği bir şeydir. Ve bunu kutsal kitabın birçok yerinde görüyoruz. Örneğin Vahiy 2 ve 3. bölümde yer alan Anadolu'daki 7 inanlılar topluluğuna yazılmış 7 mektubu okuyun. Bu toplulukların her birine tövbe etmeleri söyleniyor. İnanlılara mesajı bu. Bu yüzden İbranilere mektubun yazarı kurtuluşun kökünden değil, kurtuluşun ürününden, meyvesinden söz ediyor. 9. ayete yine dikkat edin. Size gelince diyor sevgili kardeşler, böyle konuştuğumuz halde durumunuzun daha iyi olduğuna, yani kurtuluşa uygun düştüğüne eminiz. Mesih inanlısının yaşamının meyvesinden ve sonuç olarak aldığı ödülden söz ediyor. Bu parçanın bütününün akışının konusu onların ödüllerini kaybetmeleri olasılığı hakkındadır. Pavlos, yaptığımız bütün işlerin yanması ve ödüllendirilebilecek hiçbir şeyimiz olmayacağı tehlikesinin var olduğunu söylemiştir 1. Korintoslar 3. bölümde. Dostum, her inanlının işi ateşle sınanacaktır ve ateş yakar. Bugün Mesih için yaptığımız iş ateşle sınanacaktır. Bir gün her inanlı Mesih'in yargı kürsüsünün önünde duracaktır. Rab İsa'nın sırtımıza vurup "Ah ne kadar iyisin, 10 yıldır bir tek kez bile kiliseye gitmemezlik etmedin. Harikasın" dediği tatlı bir deneyim olmayacağını inanlıların yüreklerine, akıllarına işlemek istiyorum. Rab bundan daha derine inecektir. Sizi sınayacak ve yaşamınızda gerçekten meyve olup olmadığını görecektir. Kayrayla ve onun bilgisinde ilerlediniz mi? Onun için bir tanık oldunuz mu? Hayatınız onun için bir tanık mı? Sözleriniz ve hayatınız birbirine uyuyor mu? Mesih inanlısının yaşamının meyvesinden söz ettiğine dikkat edin. Üzerine sık sık yağan yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa onlara yararlı bitkiler üreten toprağı Tanrı bereketli kılar. Ama dikenli bitki ve deve dikeni üreten toprak yararsızdır, lanetlenmeye yakındır, sonu yanmaktadır. Eğer inanlının yaşamı meyve verirse Rab'den bereket alır. Eğer dikenli bitkiler ve deve dikenleri üretirse reddedilir. Haberci Pavlos genç bir vaiz olan Titus'a yazdığında işler konusunu ele aldı. Bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yaptı. Titus 3 ayet 5. Bunu okuyunca Pavlos'un iyi işlere pek önem vermediğini düşünmeye yatkınlaşırız ama aynı bölümde 8. ayete inin. Tanrı'ya iman etmiş olanların kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum diyor. İyi işlerin kurtuluşla bir ilgisi yok ama kişi iman aracılığıyla Tanrı çocuğu olduğunda işler, iyi işler büyük önem kazanıyor. Dostum, eğer bir Mesih inanlısıysanız, Mesih inanlı yaşamı yaşamanız çok çok önemlidir. Öğrenci olduğum yıllarda psikologlar şimdi uzaklaşmış oldukları bir konuyu tartışıyorlardı. Bu, kalıtımın mı, çevrenin mi daha önemli olduğu konusuydu. Psikoloji profesörümün yanıtı düşündürücüydü. Doğmadan önce kalıtımın önemli olduğunu ama doğduktan sonra çevrenin büyük bir etkisi olduğunu söylemişti. Şimdi bu düşünceyi şu anki çalışmamıza taşıyalım. Yeniden doğmadan önce işlerin bir fonksiyonu yoktur. Çünkü onları Tanrı'nın önüne götüremezsiniz. Onları kabul etmeyecektir Tanrı. Çünkü bizim en iyi işimiz bile Tanrı'nın önünde kirli bezler gibidir. Tanrı'nın bir sepet dolusu kirli çamaşırı kabul etmesini bekleyemezsiniz. Tanrı günahkarları kabul eder ama onları Mesih'te sahip olduğumuz kurtuluşu temel alarak kabul eder. Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ettiğimizde yeniden doğar ve Tanrı çocuğu oluruz. Bu gerçekleştiğinde Petrus'un söylediği gibi şöyle olur. Ama siz seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. 1 Petrus 2 ayet 9. Şimdi kurtulduktan sonra Tanrı tarafından değiştirildiğinizi kanıtlamak için dünyanın önünde iyi işlerinizi göstermeniz gerekir. Bu yüzden Mesih inanlısının bir şeyler göstermesi gerekmektedir ve Tanrı'nın yargılayacağı şey budur. Bebekliğe ve herkese sorun yaratmaya devam eder ve insanları Mesih'e döndürmek yerine Mesih'ten döndürürse hiçbir ödül almayacağı kesindir. Hatta Mesih'in dönüşünde utanacaktır. Bir kez aydınlatılmış, göksel armağanı tatmış ve kutsal ruha ortak edilmiş, Tanrı sözünün iyiliğini ve gelecek çağın güçlerini tatmış oldukları halde yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Çünkü Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geriyor, aleme maskara ediyorlar. Bu ayetler bizi çalışmamızın merkezine getiriyorlar. Yoldan sapmak ilginç bir sözcüktür. Eski Yunancası tökezlemek, düşmek anlamına gelen parapipto'dur. Buna dinden dönmek anlamını vermek imkansızdır. Rabbimiz Getsemani bahçesine gidip yere kapanıp dua ettiğinde de aynı sözcük kullanılmıştı. Kutsal kitapta yoldan çıkan insanlara birçok örnek vardır. Haberci Petros düştü ama kaybolmadı. Rabbisi ona ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim demiştir. Petrus bir kayıp yaşamıştır ama kendisi kaybolmamıştır. Yuhanna Markos bir başka örnektir. İlk müjde yolculuğunda o kadar kötü bir başarısızlığa uğramıştır ki amcası Barnabas onu ikinci yolculukta yanlarına almayı istediğinde Paulos bu öneriyi reddetmiştir. Sözleri asla bu çocuk yapamadı, onunla işim bitmiştir anlamındaydı. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki tökezleyip düştüğü halde Tanrı'nın onunla olan işi bitmemişti. Haberci Paulos bile ölmeden önce Yuhanna Markos'u yanlış yargıladığını kabul etmişti. Son mektubunda Markos'u alıp beraberinde getir, o yapacağım hizmette bana yardımcı olur demişti. Ne Petrus ne de Yuhanna Markos kurtuluşlarını kaybetmişlerdi ama başarısızlığa uğradıkları ve bunun kaybını yaşadıkları kesindi. İbraniler 6:1'i yeniden okuyun ve yazarın kurtuluştan değil, ölü işlerden tövbeden söz ettiğini görün. Vaftizci Yahya'nın da halka bu konuda vaaz ettiğini hatırlayacaksınız. Tövbeye yaraşır meyveler verin. Tövbenin kanıtlarından söz ediyordu. Günümüzde tövbe birkaç gözyaşı dökmek değil, yüzümüzü tamamen İsa'ya dönmek demektir. Bunun da anlamı yaşamınızın, yaşam biçiminizin yönünü değiştirmektir. O sırada Yahudi inanlıların birçoğu tapınakta sunulan kurbanlara dönüyorlardı ve İbranilerin yazarı onları bunun tehlikeleri konusunda uyarıyordu. Mesih gelmeden önce her kurban onun bir resmiydi ve onun gelişine, yani İsa Mesih'in gelişine işaret ediyordu. Ama Mesih geldikten ve çarmıhta öldükten sonra Tanrı'nın eski antlaşmada buyurduğu şey şimdi günah olmuştur. Bu insanlar tarihte stratejik bir rol oynamışlardır. İsa'nın çarmıha gerilmesinden önce Tanrı'nın buyruğuna itaat içerisinde kurbanlarla tapınağa gitmişlerdi ama şimdi bunu yapmaları yanlıştı. Neden? Çünkü İsa bir kerede ve her zaman için o kurban olmuştu. Bugün kanlı bir kurban sunarsanız Rab İsa'yı yeniden çarmıha germiş olursunuz. Çünkü bunu yapmakla onun 2000 yıl kadar önce yaptığı işin hiçbir yararı olmadığını, kendi günahlarınızın çaresine bakmak için hala kurban sunmanız gerektiğini söylüyor olursunuz. Bu değerli dostum, anlamı onun kefaretine, ölümüne ve kurtarışına iman etmediğiniz anlamına gelir. Birisinin söylediği gibi yaşamlarımızla Rab İsa'yı ya taçlandırırız ya da çarmıha gereriz. Bugün ya iman dolu bir yaşam sergileriz ya da onu yeniden çarmıha gereriz. Özellikle kurtulmak için Musa'nın yasasının altına girip yasayı tutmamız gerektiğini düşündüğümüzde yasal bir sisteme dönmemiz ciddi bir konudur. 6. ayetteki söze dikkat edin. Eğer düşerlerse onları yeniden tövbeye getirmek. Aslında eğer metinde bile değildir. Yoldan sapanları ya da sonra sapmış olanları demektedir. Bu mutlak bir şeyi belirtmektedir. Şart bildirmek yerine onu bir tartışma olarak kullanırsanız eğer demenin bir sakıncası yoktur. Neden onları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur? Kurtuluşun meyvesinden söz ettiğimizi hatırlayın. Mesih'i kurtarıcı olarak kabul edip sonra da günah içerisinde yaşamak, ruhsal bir bebek kalarak hiç büyümeyerek dünyada bir sürü tahta, ot ya da kamıştan yapılmış bir tümsekten başka bir şey bina etmeyerek yapmış olduğunuz şeyi hükümsüz kılmak ciddi bir şeydir. Paulus aynı şeyi 1. Korintoslar 3:11'de biraz farklı bir dille anlatır. Çünkü diyor, hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Kurtuluşunuzun bir temelidir. Onun üzerinde durursunuz ama aynı zamanda onun üzerine bina edersiniz. 6 değişik tür inşaat malzemesi kullanabilirsiniz. Tahta, ot, kamış, altın, gümüş ya da değerli taşlar. Bugün hangi inşaat malzemelerini kullanıyorsunuz değerli dostum? Bir sürü tahta, ot ve kamış mı kullanıyorsunuz? Günümüzde bundan başka bir şey olmayan bir sürü kilise işi vardır. Organizasyonlar, komiteler konusunda harikayızdır ama yaşamlarımız Tanrı için bir fark yaratıyor mu? Cennette sizi işaret edip ben senin yaşamın ve tanıklığından ötürü buradayım ya da sen bana Tanrı sözünü bildirdiğin için buradayım diyecek insanlar olacak mı? Lütfen tahta, ot ve kamışla inşaat etmekten kaçınalım.